Ayrım 4. Mesnevi terapi. Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Sayfa 55. 2. bölüm. Mesnevi terapi. Olumsuz düşünce kalıbı. İnsanların beklediği şekilde kurallara uyarsam, bu benim davranış özgürlüğüme engel olacaktır. Hikaye. Yüreğim bağlı değil. Din bilginin yolu tımarhaneye düşmüştü. Gidip bir gezeyim, delilerin halini göreyim diyerek kapıyı çaldı. Girince elleri ayakları bağlı bir delinin sevinç içinde bağırıp çağırdığını, keyiften sarhoş olduğunu gördü. Yanına giderek, "Yahu," dedi, "elin ayağın bağlıyken bu neşede nedir? Tutsaksın, görmüyor musun halini?" Deli, "Elim ayağım bağlı benim," dedi. "Yüreğim bağlı değil. Gönlüm özgür olduktan sonra tutsak olmuşum ne çıkar? İki alem dediğin nedir? Bir deniz, adı da gönül. İşte o denizde hürüm ben." İnsan özgürlüğünü dış değil iç sebeplere bağlamalıdır. Hikayede görüldüğü gibi deli tutsak olduğu halde kendini özgür hissedebiliyor. Tersinden bakarsak, görünürde tutsak olunmadığı halde insana özgür olmadığını hissettiren birçok şey vardır. İnsanların beklediği şekilde kurallara uyarsam, bu benim özgürlüğüme engel olacaktır gibi düşünceler bunlardan biridir. Bu yanlış inanışa karşın hikayedeki delinin durumu özgürlük anlayışına farklı yerlerden de bakılabileceğini gösteriyor. Burada kişi gönül zenginliği içerisinde baktığı için elinin, ayağının bağlı olması onun özgürlüğüne mani olmuyor. Mevlana bu örneği verirken insanın asıl özgürlüğünün arzularından, dürtülerinden kurtulmuş olmasına bağlı olduğunu anlatmak istiyor. Duygusal özgürlüğün insanı mutlu etmesi bakımından fiziksel özgürlükten daha önemli olduğunu vurguluyor. Bir insanın elini, ayağını zorla bağlayabilirsiniz ama duygusal özgürlüğünü yok edemezsiniz. Zorla bir şeyi istetemezsiniz. Demek ki insan kendi özgürlüğünü dış sebebe değil, iç sebebe bağlamalıdır. Eğer insan özgürlüğünü dışsal bir sebebe bağlayıp, "Şu kurallara uyarsam özgürlüğüm kısıtlanır," derse, kendini gücü yetmeyen sebeplere hapseder. Çok param olursa özgür olur muyum? İnsan özgürlüğünü kazancına, konforuna, yaşam şartlarına bağlamışsa, sarayda yaşasa bile mutsuz olabilir. Bazen saraylarda yaşar ama bu onun için altın kafes gibi olabilir. Bunun örneklerini toplumda görebiliyoruz. Spor arabam, pırlanta yüzüklerim var ve havuzlu villada yaşıyorum ama yine de mutlu değilim diyerek kendini özgür hissetmeyen insanlar var. Buradan çıkarmamız gereken ders şudur. İnsan özgürlüğünü kontrol edebileceği şeylere bağlamalıdır. Kontrol edemeyeceği şeylere değil. Bu hikayede bize bunu öğretenin akıl hastası olması da ironik bir durumdur. Özgürlük-sorumluluk dengesi. Bugün modernizmin sunduğu özgürlük tanımında, canının istediğini yap, hoşuna giden ne varsa yap, duvarları yık, zincirleri kır, özgür ol anlayışı hakimdir. Buradaki özgürlük kişinin içsel dürtülerinin karşılanması olarak ifade buluyor. Mesela çocuğu hasta olup da keyfimce yaşamak varken neden çocukla uğraşacağım ki? Benim özgürlüğümü engelliyor diyerek işi boşanmaya kadar götüren insanlarla karşılaşıyoruz. Özgürlükle sorumluluk arasında bir dengenin olması gerekir. Bu dengeyi modernizm bozmuştur. Çünkü hümanist felsefenin verdiği canının istediğini yapmak, eğlenmek senin hakkındır. Eğer eğlenemiyorsan, zevklerini tatmin edemiyorsan özgür değilsindir tarzındaki anlayış, zevkleri kısıtlayan, her şeye özgürlüğü kısıtlayan bir unsur olarak algılatıyor. Kişi kendine söylenen her hayırı özgürlüğüne vurulmuş bir ket sanıyor. Sonra da zamanla toplumla çatışmaya başlıyor ve yalnızlaşıyor. özgürleşmek isterken mutsuzlaşıyor. Vücuttaki en özgür hücre hangisidir diye sorsak cevabımız kanser hücresi olur. Çünkü kanser hücresi yanındakini yutar, vücuda giren kan şekerini diğer hücrelerin 3-5 misli daha fazla tüketir. Hızla büyür çünkü özgürdür. Ama burada sorumsuz ve şeytani bir özgürlük vardır. O derece özgürdür ki büyür, büyür, bütün dokuları yok eder ve vücutla birlikte en sonunda o da ölür. İşte bu sınırsız, narsistik özgürlüktür. Bencil insan da böyledir. Hep kendini önemser. Kendini merkeze alır. Özgürlükleri kendine göre yorumlar. Hak duygusunda da kendine öncelik verir. Kendini birinci planda tutar. Eşiyle problem yaşadığı zaman, "Dünyaya bir defa geldim." der ve evliliği bitirir. İş yerinde kendi çıkarına uymayan bir şey olduğunda benim özgürlüğümü kısıtlıyor der, onu reddeder. İşte bu narsistlik kişilik yapılanmasıdır. Bunlar sosyal dokudaki kanser hücresi gibidirler. Eğer bunlara sınır koymazsak, yanlış yapıyorsun demezsek gittikçe büyürler. Özgürlüğü var diyerek çocuğun her dediğini yaparsanız onu küçük bir hükümdara dönüştürürsünüz. Küçük bir canavar olur. Çocuğun her istediğini yapmak, ona özgürlüğünü vermek demek değildir. Anne babanın amacı, çocuğu o an mutlu etmek değil, onu geleceğe hazırlamaktır. Orta ve uzun vadeli mutluluğunu düşünmektir. İnsan bencilce bir özgürlüğü yücelttiği zaman, anlık mutluluğu düşünür. Ama 3-5 sene sonraki mutluluğu hesaba katmaz. Tıpkı kanser hücresi gibi o anki isteklerini tatmin etmenin peşindedir. 6 ay, 1 sene sonra kendi vücudunu öldüreceğini düşünmez bile. Bu nedenle insanların benden beklediği gibi kurallara uymam özgürlüğüme engel olacak düşüncesi toplumdaki vicdani kurallara, etik ve sosyal kurallara uyma konusunda hoşnutsuzluğuna sebep olur. Aslında bunlara uymak insanın davranış ve özgürlüğüne engel değildir. Mevlana'nın burada bize öğrettiği şey şudur. Akıl hastası bir insan kendini özgür hissedebildiği halde, sağlıklı bir insanın kendini özgür hissetmesi gerekirken, toplumsal kurallara uyarak özgürlüğünün kısıtlandığını düşünmesi yanlıştır. Kendi iç dünyamıza istediğimiz kadar özgürlük verme hakkımız var. Ama kurallara uymaktan ötürü, kendimizi kötü hissetmeyelim. Kendimizi iç dünyamıza kontrol edebileceğimiz şeylerle özgür tutalım. Kurallar değiştirilebilir mi? Bazı toplumsal kurallar gerçekten bazı yeteneklerimizin ortaya çıkmasına engel olabilir. Bu nedenle insan, "Bu kurallar davranış özgürlüğüme engel oluyor." dediğinde, kuralların değiştirilebilir mi, değiştirilemez mi olduğuna bakmalıdır. Eğer değiştirilebilir bir kuralsa, zihinsel sınırlamalarını ortadan kaldırır. Ama değiştirilemeyecek bir kuralsa, kendine yeni bir yöntem geliştirir. Bu, insanın özgürlüğüne engel değildir. Özgürlüğe engel olan şey, ümitsizliğe düşmektir. İnsanların bazen yerleşik kuralları sorgulaması ve alternatif yollar geliştirmesi gerekebilir. Mesela, hikayedeki akıl hastası bağlı olduğundan durumunu değiştiremez. Çırpınsa kendine acı çektirmiş olacaktır. Böyle bir durumda değiştirebileceği şey, kendi iç dünyasında mutlu bir seyahat yapmaktır. Kontrol edebileceği alan budur ve o alana yoğunlaşarak mutluluğu yakalar. Hikayedeki kişi gerçeklikten koparak mutluluğu yakalamıştı. Ancak insan gerçeklerden kopmadan da kötü şartlarla mücadele için kendini iyi hissetmenin yolunu bulabilir. Yani en kötü şartlardayken bile mutlu olmayı başarabilir. Gerçeklere bağlı kalarak içinde bulunduğu şartları inceler ve zamanı geldiğinde değiştirir. Mücadeleden tamamen vazgeçerse ruh sağlığı bozulur. Sağlıklı insanlar hep bir arayış içinde olmuştur. Bunun nedeni, insanda bulunan yeniliği arama genidir. İnsanın bu geni harekete geçirmesi için kendini güvende hissetmesi gerekir. İcatların çoğunun Amerika'dan çıkmasının nedeni, Avrupa'da kendini baskı altında hisseden kişilerin Amerika'ya gitmesidir. Mesnevi'den söz. Mevla, efendi kimdir? Seni azat eden, nefsi kulluk prangasını ayağından çözendir. Hürlük yolunu gösteren peygamberliktir. Müminler peygamberlikten azatlık bulurlar. 6. bölüm 4540-4541. Olumsuz düşünce kalıbı. Benim için neyin en iyi olduğunu biliyorum. Diğer insanlar bana ne yapmam gerektiğini söylememeliler. Hikaye. Ayıdan dost olunca. Ormanda bir ayıya boğa yılanı musallat olmuştu. Beline sarılmış ayıyı sıkıştırıyordu. Ayı can havliyle bağırıyor, yardım istiyor, çırpınıyordu. Bu sırada oradan geçmekte olan bir adam bağırışı duyup geldi, kılıcını çekip yılanı öldürdü. Ayı rahat bir soluk aldı ve kendisine iyilik yapan adamın peşini bırakmadı. Hayatımı kurtardın, seninle dost olmak ve hizmetine girmek istiyorum dedi. Adam istemedi ama ayının üstelemesi karşısında mecbur kaldı. İyi o halde dedi, gel. Ayı artık adamın evinin eşiğinden ayrılmıyordu. Konu komşusu uyardı adamı. Ayıdan dost olmaz. Ahmak dosttansa akıllı düşmanın olsun. Başına bir bela geleceğinden endişe ediyoruz. Def et gitsin. Lakin adam artık ayının bağlılığını gördüğü için farklı düşünmeye başlamıştı. Bu yüzden beni kıskanıyorlar. Onun gibi güçlü bir yardımcım olduğu için çekemiyorlar diye düşündü ve uyarıları dikkate almadı. Günlerden bir gün ormana odun kesmeye gitti. Tabii ayı da yanındaydı. Adam hayli çalıştı. Ağaç kesti, istifledi, yorulunca da soluklanmak üzere bir ağacın gölgesine uzandı. Ayı da yanına çöktü. Biraz sonra bir sinek gelip adamın yüzüne kondu. Ayı efendisine iyilik olsun diyerek sineği kovdu. Sinek kaçtı. Fakat az sonra yine kondu. Ayı yine kovdu. Sinek yine kondu. Derken ayı kızdı ve sineği öldürmekten başka çare olmadığını düşündü. Koşarak gitti, iri yassı bir taş kapıp geldi. Olanca gücüyle adamın yüzüne indirdi. Başından ağır yaralanan adam oracıkta öldü. Dostlarını dinlememenin cezasını hayatıyla ödedi. Güven esas, kuşku istisna olmalıdır. Hikayede ayı adama iyi niyetli ama ahmak dost gibi zarar veriyor. Buradan çıkarılan iki ders var. Birincisi, iyi niyetle yapılan kötülüklerin de olabileceği. Ayının yaptığına bakarak dostluk kurarken sorgulamanın önemini görebiliriz. İyi niyetle yapılan kötülükleri anlatmak için kullanılan veciz bir söz vardır. Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşelidir. Demek ki niyet iyi olsa bile birine kötülük yapmak mümkün. O halde sıra dışı durumların, dostlukların sorgulanmasında fayda vardır. Ancak bu sorgulama hakkaniyeti gözetir tarzda olmalı. Aksi halde hemen aşağıda anlatacağımız ön yargı tuzağına düşmemiz mümkündür. Hikayedeki ikinci ve üzerinde daha çok durulması gereken ders ön yargıdır. Hikayedeki kişi ayı konusunda kendisini uyaran komşularına beni kıskanıyorlar diyerek ön yargıyla bakıyor. Bir insan her şeyi biliyorum diyorsa o kişide realite körlüğü oluşur. Bu hikayede de ayının kendisine bağlanması neticesinde adamda bir duygusal körlük oluşuyor. Ayının hata yapabileceği gerçeğini göz ardı edip kendini savunmasız bırakıyor. Başkalarının yorumlarını yanlış anlıyor. Mevlana burada bize iki şey öğretmiş oluyor. Cahil, ahmak bir dostunuz varsa, onun her davranışını olduğu gibi kabul etmeyin. Ve böyle durumlarda sizi uyaranlar varsa, en iyisini ben bilirim diyerek uyarıları reddetmeyin. İnsan her şeyi bilemez. Başkasının düşüncesine her zaman ihtiyacı vardır. Zeka artı tecrübe eşittir akıl. Akıl, zeka ve tecrübenin toplamıdır. Hikayede kişi ayıyla dostluk etme konusunda tecrübesiz olduğu için zekasını kullanamıyor. Aklını yanlış kullanmanın bedelini hayatıyla ödüyor. Eğer başkalarının tecrübelerinden faydalansaydı, böyle bir hataya düşmeyecekti. Bazı insanlar yaptıkları hatadan ders çıkarır ve aynı hatayı ikinci kez işlemezler. Bir de akıllı insanlar vardır ki deneme yanılmayla hiç vakit kaybetmez, başkalarının hatalarından ders çıkarır ve o hataya hiç düşmezler. Kimileri de aynı hataya tekrar tekrar düşerler. İşte bu burnunun dikine giden insan modelidir. İnsanların tecrübelerinden ders çıkarmak ve içinde öneri olan eleştirileri korkmadan kabullenmek hayatımızı kolaylaştırır. Bize benzemeyenle nasıl ilişki kurarız? Psikolojik savaş kuramlarından biridir. Bir insan kendi ordusunu tanıyor ama düşmanı tanımıyorsa, bu kişinin savaşı kaybetme ihtimali yüksektir. Düşmanı tanımadığından gücünü yanlış tarafa yönlendirip yenilebilir. Eğer düşmanını güçlü ve zayıf yönleriyle iyi biliyor ama bu sefer de kendini tanımıyorsa yine mağlup olabilir. Savaşta başarılı olmak için insanın hem düşmanını hem de kendini iyi tanıması gerekir. İnsan sosyal hayatta da başkasıyla ilişki kurarken o kişinin güçlü ve zayıf yanlarına dikkat etmelidir. Mesela iş yerinde yöneticiyseniz, çalışanlarınızı yeteneklerini bilip ona göre yönlendirirseniz, başarılı olmalarını sağlar ve verim alırsınız. İnsanların zayıf, kötü yönleri merkeze alınmadan, güçlü, iyi yönleri dikkate alınarak iyi ilişkiler kurulabilir. Çok alıngan bir kişinin bu özelliğine yoğunlaşmazsanız, negatif ilişkiden kaçınma yolunda önemli bir adım atmış olursunuz. Pozitif yönlere odaklanarak kurulan ilişki, sağlıklı bir iletişimi beraberinde getirir. Bahsettiğimiz hikayedeki kişi, ayının muhtemel özelliklerini ve iyi niyetle de olsa kendini öldürebileceğini dikkate almıyor. Ayının her dediğini yapması egosunu besliyor. Bu yüzden ayıya sorgusuz sualsiz bir biçimde güveniyor. Sonuçta tüm bunların bedelini ödüyor. Elbette insan ilişkilerinde güven esastır ama kuşku istisnadır. Fakat bu örnekte kişi hiç tanımadığı, bilmediği bir ilişki için bile kuşkuyu tamamen devre dışı bırakıyor. Karşısındaki kişinin zaaflarını ve ilişkinin içerdiği olası tehditleri göz ardı ediyor. Bu nedenle de hata yapıyor. Ayrıca insani ilişkilerde kişinin hassas, zayıf olduğu noktaları bulup tahrik etmemek esastır. Zafiyetler üzerinden kurulan ilişkilerde sağlam bir zemin yoktur. Bir insanın yarasına dokunursanız, canı acıdığı için size tepki verir. Verdiği tepkinin nedeni sizi sevmemesi değil, yarasının kanatılmasıdır. Güvenle kuşku arasındaki sınır. İlişki tarzını karşımızdakinin karakterine göre belirlememiz en uygun olanıdır. Güzel bir örnektir. İmam-ı Azam Hazretleri arkadaşlarıyla bir yere giderken uzun boynuzlu bir öküze denk geliyor. İmam-ı Azam öküzün önünden geçmiyor, arkasından dolanıyor. Bunun üzerine, "Hocam korktunuz mu?" diye soruyorlar. İmam-ı Azam Hazretleri de, "Hayır," diyor. "Onun boynuzları varsa benim de aklım var." Yani öküzden korkmam diyerek yiğitlik taslamanın bir anlamı yok. Öküzün boynuzuna karşı onun da silahı aklı. Ayının gücü var ama insan aklını ayıya teslim etmemeli. Yine Mevlana'nın güzel bir sözünü hatırlatalım. "Cihat nedir?" diye soruyorlar. "Delilerin elinden silahı almaktır," diye cevap veriyor. Sağlıklı düşünmeyen bir insanın elinde silah olursa kan akar. Silahı onun elinden almak bir cihattır. Kötülük yapacak insanın kötülüğüne engel olmak cihattır. Hikayedeki adam sağlıklı düşünemeyenin ayının elinden gelecek kötülüğü fark edemedi. Çünkü ona fazlasıyla güvendi. güvenle kuşku arasındaki sınırları iyi belirlemek bazen hayati derecede önemlidir. Mesnevi'den söz. Ana süt emen çocuğuna, gel yavrum süt em, ben senin ananım dese, çocuk, ana sütünü emersem karnım doyacak mı? Bir delil göster, der mi? 2. bölüm 3596-3597. 4. ayrımın sonu, sayfa 67.